Merhabalar, aklımda kalanlara hoş geldiniz. Ben Buse. Bebekler yalnızca sütle yaşayamaz diyordu Amerikan psikolog Harry Harlow. Anne-bebek arasında kurulan bağ ancak ve ancak sevgi ve yakın bedensel temasla sağlanabilir. Sosyal Deneyler serisinin 3. bölümünde tarihin en unutulmaz deneylerinden Harlow'un sahte anne deneyini konuşacağız bugün. İyi dinlemeler. Sosyal psikoloji deneyleri gerçekten çok sevildi. Mesaj atanlar var, konuştuklarımız var. Ben bu kanalda neyi neden yaptığımızı tartışırken bir yandan da aslında kendi merak ettiğim, kendi ilgimi çeken konuları araştırıp sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu deneyler bana çok ilgi çekici geldiği için sizin de ilginiz bu kadar çekmesine sevindim gerçekten. Bugün yine başka bir sosyal psikoloji deneyini konuşacağız. Hatırlarsanız Stanford hapishane deneyini konuştuğumuz bölümün sonunda şunu söylemiştim. Bir sonraki sosyal deney çok içimi burkan bir deney olacak demiştim. Ve işte geldik o bölüme. Harlow'un sahte anne deneyi. Harlow'un bu meşhur deneyinde her ne kadar kullanılan denekler insan olmasa da görün bakın nasıl kendinizi onların yerine koyacaksınız dinlerken bebek maymunları ilk izlediğimde benim gözlerim dolmuştu ki zaten etik konular sebebiyle bu deney uzun yıllar boyu tartışmalara konu oluyor. Ama insan hayatına katkısı ne oluyor biliyor musunuz? Anne babalarımızla ilişkilerimize, onların bize gösterdiği yakınlığa kadar etkisi oluyor. Çünkü bu çalışma dokunmanın gücünü, anne şefkatinin önemini, suratımızı tokat gibi çarpan en çarpıcı çalışmalardan. Şimdi o zaman bir soruyla başlayalım. Sizce anne ve çocuk arasındaki bağın arkasında ne yatar? Yani çocuklar annesine niye düşkündür? Keramet annenin bebeği emzirmesinden mi geliyor yoksa cevap başka bir şey mi? Bu soru 1950-1960'lı yılların kucağına bomba gibi düşmüş. O yıllarda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde davranışçı psikologlar arasında şöyle yaygın bir kanı var. Diyorlar ki bebeğin annesiyle kurduğu bağın arkasında beslenme ihtiyacı vardır. Yani anne yavruyu besliyor ya. Dolayısıyla bebeklerin annelerine düşkün olması normaldir. Bazılarının yaptığı açıklamalar bunun çok daha ötesine geçmiş. Anne babalar, çocuklarınıza beslenme dışında fazla yakınlık göstermeyin. Çocuklarınıza fazla dokunmayın. Bu çocuklarınızın gelişimi açısından onların kötülüğüne olacaktır. Diyorsanız ki hangi deneysel çalışmalara göre böyle öğütler vermişler? Aslında bu konuda deneysel bir çalışmaları bile yok. Mesela Amerikan psikolog John Watson'ın kendi kelimeleriyle aktarayım size. Çocuğunuzu sevmek istediğinizde şunu hatırlayın. Anne sevgisi çok tehlikeli bir alettir. İşte bugün konuşacağımız deney bunun tam aksini kanıtlamaya çalışmış. Başta söylediğim gibi tarihin en unutulmaz deneylerinden. Çünkü sevgisizliğin, anne yoksunluğunun maalesef ölüme yol açtığı bir deneyi konuşacağız. Stanford mezunu Amerikan psikolog Harry Harlow, 1930'da yardımcı doçent olarak Wisconsin Madison Üniversitesi'ne geliyor. Burada resus makakları üzerine çalışmış Harlow. Bu maymun türünün de başına gelmeyen kalmamış. Kanımızdaki RH faktörünün keşfi, klonlama çalışmaları, çocuk felci, kuduz aşısı hepsinde bu maymun türü kullanılmış. Şimdi Harlow çalışmaları için yavru maymunlara ihtiyaç duyunca laboratuvarında bir üreme kolonisi kuruyor. Ama bu ayrıntı çok önemli. Maymunların hepsini ayrı kafeslerde tutuyorlar. Hatta öyle ki yeni doğan yavru maymunları bile doğumdan birkaç saat sonra annelerinden ayırıp farklı bir kafese yerleştiriyorlar. Benim de ilk okuduğumda tüylerim diken diken olmuştu. Ama bunu neden yapmışlar biliyor musunuz? 1950'lerin ortasında tüberküloz hastası maymunlar hastalığı diğerlerine de bulaştırmış. Harlow bütün kolonisini tek seferde kaybetmiş. Yani önlem amaçlı böyle bir yola gitmişler. Ama işin garibi bu noktadan sonra bir şeyler ilginçleşmeye başlıyor. Bir süre sonra bakıyorlar ki annelerinden yoksun kalan bu maymunlarda ters giden bir şeyler var. Ne gibi? Mesela iyice içlerine kapanmışlar. Kimi fazla korkak, kimi fazla agresif tavırlar sergiliyor. Ama beni, belki sizi de en çok şaşırtan kısmı şu olacak. Bu yavrular kafeslerine serilen yumuşak avlulara inanılmaz düşkünlük gösteriyorlar. Bir de bu yavrulara bağlanan bebek bezlerini. Mesela bezlerini temiz bir bezle değiştirmek için birisi geliyor ya, çok büyük tepki gösteriyorlar. Ayrılmak istemiyorlar bezden. Sıkı sıkıya yapışıp çekiştiriyorlar, bırakmak istemiyorlar. İşte tam bu noktada Harlow şunu sorguluyor. Acaba yavrular annelerinden almayı bekledikleri sıcaklığı, konforu bu bez parçalarında mı buluyorlar? Ve o meşhur sahte anne deneyini bu gözlemleri üzerine tasarlıyor. Harlow öncelikle tel, tahta ve kumaş bezden faydalanarak iki tane sahte anne tasarlamış. Bu anneler cansız, bunları böyle maket gibi düşünebilirsiniz. Ama bu maketler yavru maymunlar için bir anne figürünü temsil edecekler. O yüzden literatürde geçtiği gibi vekil anne diye de bahsedebiliriz. İnternetten açıp bakabilirsiniz. Ben yine şimdi gözünüzde canlanması için anlatmaya çalışayım. Harlow bu vekil annelerden birini sadece telden gövdesi görünür şekilde tasarlıyor. Soğuk ve sert bir gövdesi var. Ama bu noktaya dikkat edin. Telden annenin telleri arasına biberon sıkıştırmış. Bu ne demek? Yavru maymunlar acıktıkları zaman telden annenin yanına gidip beslenebilirler. Diğer vekil anneye bakalım. Onun telden gövdesini kumaş parçalarıyla kaplamış Harlow. Yani üzerinde yumuşak kumaş var. Bu bez annede sıcaklık ve dokunma konforu vaat ediyor. Ama üzerinde bir biberon yok. Harlow'un görmek istediği şeyi zaten tahmin etmişsinizdir. Yavru maymunlar kafese konduklarında tel anneyi mi tercih edecekler yoksa kumaşla kaplı olanı mı? Tam olarak şöyle oluyor. İlk başta iki sahte anneyi de benimsemiyorlar. Neden? Çünkü gerçek annelerini istiyorlar da ondan. Ama bir süre sonra sadece acıktıklarında tel anneden süt içip geriye kalan bütün zamanlarını bez annenin yanında geçiriyorlar. Onun yanında durup oyunlar oynuyorlar, kucağına oturuyorlar. Bez annenin üzerinde biberon bile yokken maymunların onu tercih etmesi, bebeklerinize süt verin yeter diyen dönem psikologlarının tezlerini yerle bir ediyor. Harlow bu kafeslere bir de gürültülü, ani sesler çıkaran, yavruların korkabileceği bir oyuncak koymuş. Çıkan ses yavruları inanılmaz korkutmuş ve saniyeler içinde bez annelerine koşuyorlar. Onları sarılarak rahatlamaya çalışıyorlar. Yani sonuçlar tam olarak Harlow'un beklediği yönde. Bebekler annelerine sağladıkları anne sevgisi için, dokunma konforu için bağlanıyorlar. Başta size içimi burkan bir deney demiştim ya. Neden biliyor musunuz? Annelerinden ayrı, izole şekilde büyüyen bu maymunlar yetişkinliğe geçtiklerinde asla ciddi bir ilişki kuramaz hale gelmişler. Diğer maymunlarla çiftleşmeyi reddetmişler. Bazıları nadiren veya zorla çiftleştirilmiş ama onlar da doğum yaptıklarında annelik yapmamışlar, babalık yapmamışlar. Ya bebeklerini öldürmüşler ya da düzgün bir şekilde bakım veremedikleri için bebekler kendiliğinden ölmüşler. Zaten etik tartışmalara uzun yıllar konu olmuş demiştim. Bizim payımızaysa dönüp hayatımızı yeniden sorgulamak düşmüş. Acaba çocuklarımızın başını yeterince okşuyor muyuz? Yani şimdi şöyle bir dönüp bakınca bu dünyaya geldiğimiz anda varlığımızı duyurmak için çığlık atarız değil mi? İlk ağlamaya başlarız. Sonra ne olur? Biri hemen gelir, bizimle ilgilenir, bizi yıkar, kundaklar, karnımızı doyurur. Ama en güzeli de annemiz bizi tatlı bir ten teması için kucağına ya da göğsüne yatırır. İşte bu temasın devamlılığı tüm yaşantımız için çok ama çok değerli. Çocukluktan başlayıp yetişkinliğe geçerken aşamalı şekilde hem duygusal hem fiziksel olarak kendimize bakmayı öğreniyoruz. Ama kendimize bakımla ilgili ilk derslerimizi ne zaman alıyoruz? Daha küçükken bizimle nasıl ilgilenildiği, nasıl yaklaşıldığı bunların hepsi çok önemli. Neden? Çünkü mesela hayatın iniş çıkışlarına nasıl tepkiler veriyoruz? Sosyal ilişkilerimizi nasıl yürütüyoruz? Stresle nasıl başa çıkıyoruz? Bugün konuşacağımız araştırmalar gösteriyor ki günlük hayattaki mücadelemizi, ileriki hayatımızda diğer insanlarla olan ilişkimizi bile bize bakım veren kişilerle ilk ilişkilerimiz belirliyor. Bunları nereden biliyoruz? Bunu bize aslında bağlanma teorisi ve bu alanda yapılan çalışmalar söylüyor. Bu teoriyi ilk ortaya atan kişi de İngiliz psikiyatr ve psikoanalist John Bowlby. John Bowlby yüksek sınıfa mensup bir İngiliz aileden geliyor. Babası kraliyet ailesinin cerrahıymış. En iyi İngiliz kurumlarında psikoloji, tıp, psikoanaliz eğitimi almış ama çocukluğunda ailesiyle pek vakit geçirememiş Bowlby. 4 yaşına kadar bakıcıyla büyümüş, daha 7 yaşındayken daha dünyayı tek başına göğüsleyemeyeceği bir yaşta yatılı bir okula gönderilmiş. Hepimizin yüreğine dokunacak bir isyanı var. Demiş ki 7 yaşındaki bir köpeği bile yatılı okula göndermezdim. O kadar dokundu ki hakikaten o yaştaki bir çocuk ailesiyle olmalı. Hatta kendisi gibi yatılı okulda büyüyen George Orwell için de şunu söylemiş. Muhtemelen yatılı okul deneyimleri George Orwell'in 1984 adlı romanına ilham vermiştir. Bu roman insanların otorite konumundaki biri tarafından sevilmek ve onaylanmak uğruna hatta benlikleri de dahil olmak üzere değerli ve doğru buldukları her şeyi nasıl feda edebileceklerini çok iyi bir şekilde anlatmaktadır. Bakın hep ailesinden ayrı büyüyen çocuklar. Böyle yazarların hayatlarına dair ayrıntıları öğrenince hakikaten yazdıkları daha anlamlı geliyor değil mi? İşte Bowlby çalışmaları esnasında fark ediyor ki çocuklar yüzlerden ve seslerden aslında ne kadar etkileniyor. İşte yüz ifadeleri, onların karşısında duruşumuz, ses tonumuz bunlara son derece duyarlılar. Ama bir de ailelerinden ayrı kalmalarından ne kadar etkilendiklerini fark ediyor. İkinci Dünya Savaşı zamanında hastanelerde çalıştığında en kısa ayrılıkların bile çocukların acılarını nasıl da şiddetlendirdiğini görüyor. Hastanelerde o zaman anne babaların gece kalmalarına izin verilmiyormuş mesela. Klinikteki diğer çalışmaları da gösteriyor ki çocuklardaki davranış bozukluklarının, uyumsuzlukların arkasında hep o çocukların ihmal edilmesi, ailelerinden sevgi görmemesi, aile dengelerinden ayrı kalması var. Bağlanma teorisi de böyle ortaya çıkıyor işte. Şu an hepimizin bildiği o şeyi Bowlby o yıllarda şöyle söylemiş. Kemiklerin gelişimi için D vitamini nasıl gerekliyse doğru bir kişilik gelişimi için de anne bakımı gereklidir. Peki nedir bu şimdilerde sürekli karşımıza çıkan bağlanma? Görüyorsunuz değil mi sosyal medyada? Kaygılı bağlanan kız, kaçıngan bağlanan erkek ilişkisi. Bağlanma aslında erken çocukluk yıllarında özellikle de 3-6 yaşları arasında bize bakan kişi kimse, bu kişi annemiz olabilir, başka biri olabilir, o kişiyle kurduğumuz bağ. Bowlby'nin 80'de yaptığı tanıma göre de kişilerin korktuklarında, hastalandıklarında ya da yorulduklarında bir kişiye karşı duydukları güçlü yakınlık arzusudur. Aklınıza kim geldi? Muhtemelen çoğunuz anne diye düşündünüz değil mi? Şimdi çalışmalarının sonucu şu. İleri okuma yapmak isteyenler için açıklamalarda kaynakları bırakacağım. Eğer annemiz doğru zamanda, doğru şekilde ihtiyaçlarımızı karşılıyorsa kendimizi güvende hissediyoruz. Burayı açacağım. Mesela bebekken acıkmak, bebeğin altının temizlenmesi, uyutulmak. Evet bunlar temel ihtiyaçlar ama bir de duygusal ihtiyaçlarımız var değil mi? Dokunmak, ilgi, şefkat bunlar çok çok önemli. Yani fiziksel beslenmenin yanında duygusal anlamda da beslenmemiz gerekiyor. Dikkat ederseniz çocuklar duygusal ihtiyaçlarını aslında çok kolay belli ediyorlar. Böyle hep bir annenin babanın ilgisi kendi üstünde olsun. Mesela annesi babası bir arkadaşıyla mı muhabbet ediyor? Sürekli o muhabbetin arasına girer. Annesini babasını çekiştirir. Belki yaptığı resmi getirir, gösterir, soru sorar ama ilgiyi üzerinde ister. Niye? Çünkü anne babanın ilgisini kendisine duyulan sevginin somut bir göstergesi olarak görüyor. John Bowlby sık sık Londra'daki Regent's Park'a gidermiş ve burada çocuklarla annelerinin arasındaki ilişkiyi gözlemlermiş. Mesela anneleri sessizce bankta oturmuş, kendi kendine örgü örüyor ya da diyelim ki kitap okuyor. Çocuklar da işte etrafta dolaşırlarmış, oyun oynarlarmış ama arada bir hep böyle omuzlarının üzerinden annelerini kontrol ediyorlar. Acaba beni izliyor mu, izlemiyor mu? Ola ki anneleri bir tanıdıkla karşılaştı ve biraz muhabbete daldı. Hemen koşup annesinin bacağına yapışır, çekiştirmeye başlarmış. Çünkü aslında hala kendisiyle ilgilendiğinden emin olmak istiyor. Bu kadar. İşte bu ilgi ihtiyacımız giderildiğinde, hatta annemiz her ağladığımızda geldiğinde, gülümsediğinde, emzirirken bile o göz temasını kurduğunda bebek diyor ki yaşasın, benim güvenebileceğim birisi var. Birisi her ihtiyaç duyduğumda yanımda olacak. Ben güvendeyim. Anne babasını hayatında bir rahatlık, bir güç kaynağı olarak görebilen çocuklar gerçekten çok şanslılar ki umarım o şanslı topluluğun içindesinizdir. Çünkü o kişiler için aileleri hayatın oynadığı en kötü oyunlar karşısında bile bir tampon görevi görecekler. Amerikalı, Kanadalı gelişim psikoloğu Mary Ainsworth 70'lerde yabancı durum diye bilinen bir deney yürütüyor. Bir yaş ve üzeri çocuklar ve onların anneleri bir deney odasındalar. Odaya çocuğun hiç tanımadığı yabancı birisi giriyor. Bir süre sonra anne çocuğa güle güle bile demeden sessizce ortamdan kısa bir süreliğine ayrılıyor. Bir gerildiniz mi siz de? Ve çocuk yabancı ile baş başa kalıyor. Ama birkaç dakika sonra anne tekrar odaya giriyor. Burada şuna bakmışlar. Çocuk yabancının varlığına nasıl tepki veriyor? Anneleri geri döndüğüne nasıl tepki veriyor? Hani kaygılı bağlanan, kaçıngan bağlanan diye duyuyoruz ya. İşte bağlanma stillerini bu çalışmayla belirliyor Mary Ainsworth. Ya güvenli ya güvensiz bağlanıyoruz. Güvensiz de kaygılı, kaçıngan, düzensiz olarak ayrılıyor. Ben ilk ikisinden bahsedeceğim ve bu stiller birer yetişkin olduğumuzda hayatımızı nasıl etkiliyor? Güvenli bağlanan çocuklar anneleri gittiğinde tabii ki üzülmüşler ama geri döndüğünde mutlu olmuşlar. Kısa süre içinde sakinleşebilmişler. Oyunlarına devam etmişler. Çünkü güvenli bağlanan çocuklar anneleri yanından gitse bile geri geleceğini biliyorlar. Buna eminler. İşte annesini güvenli bir liman olarak görenler başkalarına da güvenebilmeyi öğreniyorlar. Bu ileride romantik ilişkilerine de böyle yansıyor. Erkek arkadaşları, kız arkadaşlarıyla ilgili kafada senaryo yazmıyorlar. Sorunlarını triple çözmüyorlar. Kolay iletişim kurabiliyorlar. Her şeyden önemlisi kendi değerlerinin farkındalar. Başta dediğim gibi dünya onlar için güvenilir bir yer. Güvensiz bağlanan çocuklara gelelim. Onlar maalesef oyunlarına mutlu bir şekilde geri dönememişler. Mesela kaygılı bağlananlar annelere ayrıldığında aşırı tepki vermişler. Çünkü onlar annelerinin geri dönüp dönmeyeceğinden emin değiller. Kaygılılar. Hatta anneleri geri döndüğünde sakinleşmekte güçlük çekmişler. İşte içimizdeki bu şüpheyi ileride partnerlerimize yönlendiriyoruz. Çünkü kaygılı bebekler ileride kaygılı yetişkinler oluyor. Acaba beni gerçekten seviyor mu? Defalarca sorar, emin olmak istiyor çünkü. Mesaj attım, kaç saat geçti cevap vermedi. Hep zihinleri bu kaygılarla meşgul maalesef. Tıpkı ebeveynlerinin ilgisinin birden yok olması gibi. O endişeyle acaba beni terk eder mi? Yeterince iyi miyim? Güzel miyim? Hep bunların onayını bekler. Beden Kayıt Tutar kitabında şöyle okumuştum. O da çok ilginç gelmişti. Kaygılı bağlanan bebekler ağlayarak, bağırarak ya da çığlık atarak sürekli ilgiyi kendilerine üzerine çekerler. Bu çocuklar bir gösteri sergilemedikçe kimsenin kendileriyle ilgilenmeyeceğini düşünüyor gibidirler. Kaçıngan bağlananlara gelelim. Onlar normal hayatlarına devam etmişler. Sanki hiçbir şey canlarını sıkmıyormuş gibi davranmışlar. Anneleri gittiğinde ağlamamışlar ama anneleri geri geldiğinde de onları görmezden gelmişler. Tabii bu aslında onların hiç etkilenmediği anlamına gelmiyor. Mesela kalp atışları kronik olarak artmış. Sürekli bir aşırı uyarılmışlık halindeler ama göstermiyorlar. Bu bebeklerin bakım verenleri, işte bebeğine pek sokulmayan, onları belki kucaklama konusunda sorun yaşayan kişiler. Hani bazı büyüklerimizden duyarız ya, ya da filmlerde görürüz. İşte babam bizi hiç gelip sevmezdi, bir kere bile öpmedi. Annem bize hiç sarılmazdı. Hani çocuk şımarmasın diye sadece çocukları uyuduğunda gelip uykusunda onu gizlice öpen babalar anlatılır. Bu çocukların kaçıngan olma ihtimali yüksek. Çünkü o arzu ettikleri yakınlığı görmedikleri için yalnız oldukları düşüncesine sahipler. Doktor Gabor Mate de diyor ya, çocuklar incindikleri için travma yaşamazlar. O acılarıyla yalnız kaldıkları için travma yaşarlar. Bu yüzden ne kendi duygularıyla ne başkalarının duygularıyla ilgilenmiyorlar. Hani belki duymuşsunuzdur, şöyle diyenler var ya, dayakta yanlış olan bir şey yok ki, beni de dövdüler. Hatta bugünkü başarımın sebebi bu gibi. O yüzden kaçıngan yetişkinler de sizinle olan mesafesini hep sınırlı tutar. Toplumdaki ıssız adamlar yani. Duygularını ifade etmekte zorlanırlar. Yalnız başına vakit geçirmeyi daha çok tercih ederler. Tabii böyle geldik, böyle gideceğiz diye bir şey yok. Yaşanılan deneyimler, ilişkilerimiz, terapi, bu konulardaki farkındalığımızla bu sonuçları değiştirmek mümkün olabilir. Ama bu konuda biraz daha farkındalığımız oluştu sanırım. Bizim toplumumuzda hani annelere söylüyorlar ya, aman işte bebeği kucağına alıştırma, bak bir daha ayrılmaz. İşte her ağladığında kucağına alırsan şımarır, sana yapışık olur. Mesela annem diyor ki, eskiden bebek ağladığında bile bununla suçlarlardı seni. Bak kucağına alıştırdın, şimdi ağlıyor, durmuyor diye. Halbuki şimdi profesyoneller ne söylüyor? Özellikle ilk aylarda her ağladığında bebeğinizi kucağınıza alın diyorlar. Onların güvenle sarılabilmesi için kucaklanmaya ihtiyaçları var. Yani konu bebeğe sevgi göstermekse. Belli ki asla kendimizi durdurmamak lazım. Her dokunuş, her öpücük, ilgi, şefkat ona yeni tanıştığı bu dünyanın güvenilir ve sevgi dolu bir yer olduğunu öğretecek. Ki artık bu bilinçle yeni doğanlar için uygulanan prosedürler bile değişti. Pediatri uzmanı bir arkadaşım var. Ona sorduğumda demişti ki, ten teması o kadar önemli ki daha doğumhanede bebek dünyaya adım atar atmaz yapılıyor. Tabii doğum iyi geçtiyse, anne ve bebek sağlıklıysa bebeği hemen annenin kucağına ten teması için veriyorlarmış. Sezaryen doğumda da ameliyat masasında sadece annenin baş kısmı açık olduğu için bebeği annenin yüzüne dokunduruyorlarmış. Çok tatlı. Bu arada bu kadar konuştuk. Vicdanlı anne babalar bu bağlanma araştırmasını keşfettikleri zaman, çok doğal biliyorum ama, genelde paniğe kapılıyorlar. Ara sıra çocuğa karşı sabırsız davrandılarsa mesela, acaba sırf şu hareketim yüzünden bir sıkıntı olur mu diye endişeye kapılıyorlar. Kendilerini suçluyorlar. Halbuki anne babalar günlük hayatlarında başka sorunlarla da uğraşıyorlar. Hepimiz insanız. Bazen yorgun oluyoruz, bazen hasta oluyoruz. Her gün aynı seviyede ilgi göstermek mümkün mü? Tabii ki hayır. Bir yanlış tüm doğruları götürmüyor ki çok şükür götürmüyor. Yani bunun anne babaya nasıl büyük olduğunu düşünebiliyor musunuz? Önemli olan çocukların anne babayla o güvenli olma duygusunu birleştirip birleştiremeyeceği. Aslında bu konuştuklarımızla ilişkili Erik Fromm'un Sevme Sanatı kitabında, ki en sevdiğim kitaplar arasına girer, şöyle bir şey okumuştum. İncil'de geçen bir kısımdan bahsetmiş Fromm. Vaat edilmiş toprak, toprak her zaman annenin simgesidir diyor. Süt ve bal ırmaklarının aktığı yer olarak tanımlanır. Süt, sevginin ilk görünümünü temsil ediyor. İlginin, onaylanmanın simgesi yani. Bal da yaşamın tatlılığını, ona duyulan sevgiyi, yaşamanın mutluluğunu temsil ediyor ve şöyle ekliyor. Annelerin büyük çoğunluğu süt verebilir ama pek azı bal da ekleyebilir. Annenin bal verebilme yetisine sahip olabilmesi için sadece iyi anne olması yetmez, mutlu bir kişi de olmalıdır. Annenin yaşamaya olan tutkusu huzursuzluğu gibi bulaşıcıdır. Demek ki çocuğun gelişimi için annenin sevgisi önemliyse, bu ne demek? Çocuğun gelişimi için annenin mutluluğu da önemli. O evde anne baba arasındaki ilişki nasıl? Bu da önemli. Anne nefes alabiliyor mu? O enerjiyi toplayabiliyor mu? İşte tam da bu yüzden annelerin özellikle kendine vakit ayırmaya ihtiyacı var bence. Halbuki annelerimiz kendilerine ayırdıkları 2 saat için bile suçluluk duyabiliyorlar. Aslında uçaklarda yapılan anons gibi. Tehlike anında maskeyi önce kendinize, sonra çocuğunuza takın. Bir de anne baba olduğumuzda kendi bağlanma örüntülerimizin %70'ini çocuklarımıza aktarıyormuşuz. Şu an bilinçli bir nesil belki de kendi görmediği sevgiyi, almadığı şeyi vermeye çalışmak arasında sıkışıp kalmış. Şöyle bir söz var ya, ebeveynlik bir sonraki jenerasyonu yetiştirmeye çabalarken bir önceki jenerasyonu da affetmeye çalışmak. Bunu yaşayanlar da olabilir. Benim çevremde de çok değerli ama bir o kadar da kendine yüklenen anneler var. Anneliğin yarısı sanırım anne suçluluğu. Böyle gözlemleyebilirim. gözlemliyorum artık. Acaba o çocuğa yetebiliyor muyum? Doğru olanı mı yapıyorum? Aslında o kadar diliyorum ki kendilerine hak ettikleri değeri versinler ve ne kadar çabaladıklarının, ellerinden geleni yaptıklarının farkına varsınlar. Önemli olanın hiç hata yapmamak olduğunu değil, aynı hataları sürekli yapmamak olduğunu hiç unutmasınlar istiyorum. Ama ne yapalım? Bu da annelik demek ki. Geçen çok tatlı bir annenin Instagram'da videosunu gördüm. Açıklama yapıyordu işte. Anneler neden şikayet ediyorlar? Çünkü diyor sürekli acaba doğru olanı mı yapıyorum diye düşünüyoruz. Bazen uyurken bile. Bununla yaşamak çok zor tabii. Aynı zamanda hem işte çalış hem evde hep bir koşturmaca. İşte her taraftan gelen çamaşırlar. Sonra kadınların erkeklere kıyasla daha çok kişisel bakımla uğraşması. Bunun da zaman alması vesaire vesaire. Biri de yorum yapmış altına. Çok güldüm. Demiş ki dolaptaki dereotunun geleceği bile bizim elimizde. Bu anneler daha ne yapsınlar? Bazı günler evde tek başına çocuğa bakarken tuvalete bile gidemeyen annelerimiz. Bize karşılıksız sevgi gösteren, tüm sabrıyla yanımızda olan, çocuğunun saçının teline zarar gelse dünyaları yakacak annelerimiz. O kadar değerlisiniz ki. Halil Cibran demiş ya, dünyadaki en güzel üç kadın annem, gölgesi ve aynadaki yansıması. Annelerimizin gölgesi üzerimizden eksik olmasın. Başta kendi annem, hatta annelerim olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Beni Instagram'dan takip etmek isteyenler için aşağıya adresimi bırakıyorum. Yeni bölümlerden anında haberdar olmak istiyorsanız Spotify'dan bildirimleri açabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.